Ayrım 60, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 554. Böylece alçak nokta göl başına giden yolu izleyerek Hellas Havzası'nın geniş düzlüğüne doğru alçalmayı başardılar. Birden yatay kızıl ışıklar ve gün doğumunun uzun gölgelerinin arasında ufukta bir parçalanmış buz denizi çıktı önlerine. Hellas'ın bütün batı bölümünü kaplıyordu. Bir deniz. İstedikleri yol dosdoğru buzların içine dalıyordu. Donmuş kıyı şeridi siyah, kızıl, beyaz, hatta mavi ya da doygun bir yeşim yeşil renginde buz tabakaları yığınıydı. Hepsi de sanki bir gelgit dalgası, koca adamın kelebek koleksiyonunu dağıtmış ve kıraç bir kıyıya sürüklemiş gibi üst üste yığılmıştı. İlerisinde donmuş deniz ufkun ötesine dek uzanıyordu. Saniyeler süren bir sessizliğin ardından Anne dedi ki, ''Helles Pontus akiferini kırmış olmalılar. O gerçekten de büyüklerden biriydi ve alçak noktaya kadar akmış olmalı.'' ''Öyleyse Hellas Moholu sele boğulmuş olmalı.'' dedi Yeli. ''Doğru, Moholun dibindeki su ısınacaktır. Büyük olasılıkla gölün yüzeyinin donmasını engelleyecek kadar ısınacaktır. Söylemesi güç, hava soğuk fakat buradaki türbülansla açık bir yer olabilir. Aksi halde yüzeyin hemen altı kesinlikle sıvı olacaktır. Bir takım güçlü konveksiyon akıntıları olmalı. Fakat yüzeyde...'' Dipnot, konveksiyon, bir gaz ya da sıvının ısınarak hafifleyip yükselmesi ve başka bir yerde soğuyup ağırlaşarak aşağı inmesi. ''Çok geçmeden görürüz, üstünden uçacağız çünkü'' dedi Yeli. ''İnmemiz gerekebilir'' diye hatırlattı Nadia. ''Şey, yapabilirsek ineriz, ayrıca olaylar sakinleşiyor gibi.'' ''Bu sadece haber almamanın bir sonucu.'' ''Hımm.'' Sonuçta gölün üzerinden uçup diğer tarafa konmaları gerektiği anlaşıldı. Antarktika denizini andıran parçalanmış bir yüzeyin üzerinde alçaktan uçtukları ürkütücü bir sabahtı. Oraya göre tek farkı buz akıntılarının burada açık bir derin dondurucu kapısı gibi donmuş ve genel olarak kırmızıların ve seyrek olarak da mavilerin, yeşillerin ve sarıların devasa ve kaotik bir mozaiğin odak noktaları olarak çok daha canlı biçimde öne çıktığı bir tayfun bütün renklerine bürünmüş olmasıydı. Orada merkezinde oldukça yüksekten uçmalarına rağmen buz denizinin hala dört bir yanda ufka doğru uzandığı yerde havada binlerce metre yükseğe çıkan oldukça büyük bir buhar bulutu vardı. Bu bulutun çevresine dikkatle dolaşırken altındaki buzun kırılarak köpüren, üstünde buharlar tüten, kara bir suyun içinde birbirine çarparak yüzen buz dağları halinde olduğunu gördüler. Kirli buz dağları döneniyor, çöküyor, ters deniyor ve kalın kızıl siyah su duvarlarının fışkırmasına yol açıyordu. Bu su duvarları yıkılıp çöktüklerinde eş merkezi daireler halinde geçtiği yerdeki bütün buz dağlarını yukarı aşağı savuran dalgalar oluşturuyorlardı. Bu en Mars dışı görüntüyü seyrederlerken iki uçakta da tam bir sessizlik vardı. Sonunda buhar sütununun etrafında iki sessiz turun ardından paramparça viraneliğin üzerinden batıya doğru uçtular. ''Saks bu devrime bayılıyor olmalı'' dedi bir kez daha Nadia sessizliği bozarak. ''Bu işe karışmış mıdır dersiniz?'' ''Sanmam'' dedi Anne. ''Sahip olduğu Terra yatırımlarını olasılıkla tehlikeye atmayacaktır. Ya da projeyi düzenli bir biçimde yürütmeyi veya bir tür denetim altında tutmayı. Fakat eminim bu olayı Terra kurmayı nasıl etkileyeceği açısından değerlendiriyordur. Kimin öldüğü, neyin yıkılıp gittiği ya da burayı kimin ele geçirdiği açısından değil, sadece projeyi nasıl etkilediğini.'' ''İlginç bir deney'' dedi Nadia. ''Fakat modellemesi güç'' dedi Anne, kendilerini tutamayıp güldüler. Tam da söz ettikleri yeni denizin batısına kondular. Gölbaşı sular altında kalmıştı ve günü dinlenerek geçirdiler. Ertesi gece Marineris'e doğru kuzeybatıya giden yolu izlerken Morse şifresiyle SOS veren bir transpondörün üstünden uçtular. Şafağa dek transpondörün çevresinde halkalar çizip sonra yola bozuk bir rover'ın az ötesine indiler. Hemen yanında yürüyüş giysisi içinde elle gönderdiği SOS için transponderle uğraşan Saks duruyordu. Saks uçaklarına binip yavaşça başlığını çıkardı, gözlerini kırpıştırıyordu ve dudaklarını büzmüştü. Her zamanki hali. Yorgundu fakat Anne'in daha sonra Nadia'ya söylediği gibi kanarya yemiş fare gibi görünüyordu. Pek bir şey söylemedi. Bir yere gidemeden yolda 3 gün boyunca Rover'ıyla kala kalmıştı. Yol bomboştu ve Rover'ının acil durum yakıtı yoktu. Gölbaşı gerçekten de sular altında kalmıştı. Kahire'ye gidiyordum dedi. Frank ve Maya'yı bulacaktım. Çünkü BMM İB polisiyle anlaşıp onları durdurmak üzere bir tür yetki oluşturmak için ilk yüzün bir araya gelmesinin işe yarayacağını düşünüyorlar. Yola çıkmıştı ve alçak nokta Moholo'nun termal bulutu ansızın sararıp gökte 20 bin metre yüksekliğe ulaşacak biçimde patladığında Hellespontus'un eteğindeydi. Bir nükleer patlama gibi mantar bulut oluşturdu. Ama daha küçük bir başlığı vardı diye belirtti. Sıcaklık değişimi bizim atmosferimizde bu kadar ani değil. Ardından dönüp bir süre su baskınını seyretmek üzere havzanın kıyısına gitmişti. Havzanın kuzeyinden akan su başlangıçta siyahtı. Ama beyazlaşıyor ve gölbaşı dışında neredeyse anında büyük parçalar halinde buzlaşıyordu. Gölbaşındaysa köpürüyordu. Tıpkı çaydanlıkta su gibi. Orada termodinamikler bir süre için oldukça karmaşıktı. Ama su Moholu oldukça hızla serinletti ve... ''Kes sesini Saks!'' dedi Anne. Saks kaşlarını kaldırdı ve ardından uçağın telsiz alıcısını çalıştırmaya uğraştı. Artık 6 kişi, Sasha ve Yeli, Anne ve Simon, Nadia ve Saks olarak uçmayı sürdürdüler. Sanki bir mıknatıs çekiminin bir araya getirdiği ilk 100'den 6 kişi. O akşam konuşacak çok şey vardı. Birbirleriyle öykü, bilgi, söylenti ve spekülasyon takası yaptılar. Fakat Saks'ın genel görüntüye ekleyecek çok şeyi yoktu. Tıpkı onlar gibi gelişmelerden haber alamaz olmuştu. Nadia yine bunun yok olup gitmesi güç bir sorun olduğunu kavrayarak sanki bir duyusunu kaybetmiş gibi titredi. Ertesi sabah gün doğumunda Bakuysen'in havaalanına indiler ve polislerin bayıltma tabancalarını taşıyan bir düzine insan tarafından karşılandılar. Bu küçük topluluk namlularını yere çevirmişti. Fakat krater yamacının içindeki hangara girene kadar 6 kişiye pek sevinç gösterisinde bulunmaksızın eşlik ettiler. Hangarda başka insanlar da vardı ve kalabalık durmaksızın arttı. Çok geçmeden yaklaşık 30'u kadın 50 kişi kadar oldular. Kusursuz bir şekilde kibardılar ve gezginlerin kimliklerini öğrendiklerinde dostça bile davrandılar. ''Sadece kiminle karşılaştığımıza emin olmalıydık.'' dedi içlerinden biri. Güçlü, Yorkshire aksanı olan iri bir kadın. ''Peki siz kimsiniz?'' diye sordu Nadia cesurca. ''Biz Korolyov loncasındanız.'' dedi kadın. ''Oradan kaçtık.'' Yolcuları yemek salonlarına götürdüler ve koca bir kahvaltı sundular. Hepsi oturduğunda insanlar magnezyum sürahileri alıp yanlarındakilerin elma suyunu koymak için masanın üzerinden uzandılar. Ve yanlarındakiler de aynı şeyi yaptılar. Ta ki herkese hizmet edilinceye kadar. Ardından gözlemeleri yerken iki grup da birbirlerine öyküsünü anlattı. Bakuysen topluluğu devrimin ilk günlerinde Korolyov loncasından kaçmış ve Güney Kutup bölgesine gitme tasarılarıyla bu kadar güneye ulaşmışlardı. ''Orası büyük bir asi mekanı'' dedi. Aslında Finli olduğu anlaşılan Yorkshire'lı kadın. ''Gördüğünüz gibi şu muazzam sarkıtlı teraslar var. Yani onlar aslında iki yanı açık uzun mağaralar. Genellikle birkaç kilometre uzunluktalar ve oldukça genişler.'' Uydu görüşünden uzak durmak için kusursuzlar ama havaları az. Orada bir tür Kromanyon dağlısının yaşamını sürdürüyorlar. Hoş aslında. Anlaşılan bu mağaralar Korolyov'da biliniyordu ve mahkumların çoğu bir kaçış durumunda orada buluşmak üzere anlaşmıştı. Öyleyse siz Arkady ile birlikte misiniz diye sordu Nadia. Kiminle? Anlayabildikleri kadarıyla onlar bir tür kızıl mistik olan ve birkaç yıl önce ölünceye dek onlarla birlikte Korolyov'a kapatılan biyolog Schnelling'in izleyicileriydiler. Bu adam Tarsis'te çok popüler olan bilek paneli dersleri vermişti ve hapsedilmesinin ardından mahkumların çoğu onun öğrencisi haline gelmişti. Anlaşılan onlara bir tür yerel biyokimya ilkeleri üzerine temellendirilmiş Mars komüncülüğü öğretmişti. Bakhuizen'deki topluluk bunu çok iyi açıklayamadı fakat artık kurtulmuşlardı ve diğer asi güçlere katılmayı umuyorlardı. Yönlendirilmiş mikro ateşlemelerle çalışmaya programlanmış, gizli bir uyduyla bağlantı kurmayı başarmışlardı. Ayrıca Phobos üzerindeki güvenlik güçlerinin kullandığı bir kanalı kısa kısa izleyebilmişlerdi. O yüzden ellerinde az da olsa haberler vardı. Phobos dediler, uluslar ötesiler ve son mekikle gelmiş olan BMM-İB polis güçleri tarafından gözetim ve saldırı istasyonu olarak kullanılıyor. Yine aynı kuvvetler asansörün, Pavonis Mons'un ve Tarsis'in büyük bölümünün denetimini ellerinde tutuyordu. Olympus Mons gözlemevi ayaklanmış fakat yörüngeden üstlerine ateş açılmıştı. Uluslar ötesi güvenlik güçleri büyük dikliğin büyük bölümünü işgal etmiş, böylece gezegeni ikiye bölmüşlerdi. Yeryüzündeki savaş da sürüyor gibiydi ama en yoğun olarak Afrika, İspanya ve ABD-Meksika sınırında yaşandığını sanıyorlardı. Pavonis'e gitmeye çalışmanın boşuna olduğunu düşünüyorlardı. ''Sizi hapsederler ya da öldürürler.'' diye belirtti Sonya. Fakat altı gezgin ne olursa olsun denemeye karar verdiklerinde batıda bir gece uçuşu kadar uzaktaki bir sığınağın tam konumunu verdiler. ''Orası Güney Margariti Fier, hava durumu istasyonudur.'' dedi. Bakhuizenliler, Bogdanovcular tarafından işgal edilmişti. Bu sözcüğü duyar duymaz Nadia'nın kalbi elinde olmaksızın hopladı. Fakat Arkady'nin birçok dostu ve izleyeni vardı ama hiçbiri de onun nerede olduğunu bilmiyor gibiydi. Yine de o gün uyuyamadı, midesi yine sımsıkı bir düğüm olmuştu. O gece gün batımında uçaklara dönüp havalanmaktan mutluydu. Bakhuizen'deki asiler uçaklarını hidrazin gazlar ve dondurulmuş yiyeceklerle öyle doldurmuşlardı ki kalkmakta zorlandılar. Gece uçuşları sanki yeni ve yorucu bir haç yolculuğundalarmış gibi tuhaf bir ritüel havasına bürünmüştü. İki uçak öylesine hafifti ki hakim batı rüzgarları tarafından bazen 10 metre yukarı aşağı vahşice savruluyordu. Dümende değilken bile uzun süreli uyumak olanaksızdı. Ani bir düşüş ya da kalkışla insan o karanlık küçük kabinde pencereden yukarıdaki kara göğü ve yıldızları ya da aşağıdaki simsiyah gezegeni görerek yeniden uyanıyordu. Neredeyse hiç konuşmadılar. Pilotlar enerjilerini diğer uçağı görüş alanında tutmaya harcayarak iki büklüm oluyorlardı. Uçaklar uğulduyor, rüzgarlar uzun esnek kanatlarını aşıp geçiyordu. Dışarısı sıfırın altında 60 dereceydi. Hava sadece 150 milibardı ve zehirliydi. Aşağıdaki karanlık gezegenin üzerinde kilometreler boyunca hiçbir sığınak yoktu. Nadia bir süre uçağı kullanıyor, sonra arkaya geçiyor, kıvrılıp uyumaya çalışıyordu. Genellikle telsizden gelen bir transpondör tıkırtısı durumlarının genel havasıyla birleştiğinde ona Arkady ile birlikte okbaşının içindeyken yakalandıkları fırtınayı anımsatıyordu. O zaman adamı zeplinin parçalanmış iç kısmında kızıl sakalıyla çıplak bir halde gezinir, toz parçacıkları çevresinde bir bulut halini almışken gemiden atmak üzere panelleri parçalayıp kahkahalar atarken görüyordu. Sonra 16'da sarsılıp kadını uyandırıyordu ve korkulu bir huzursuzlukla olduğu yerde iyice büzülüyordu. Yeniden uçağı kullanmanın yardımı olurdu. Fakat yeli en az onun kadar istiyordu bunu. En azından birkaç saatliğine. Kadının eğer sorun yoksa 1 kilometre kadar sağlarında olan diğer uçağı gözlemesine yardım etmekten başka yapacak hiçbir şeyi yoktu. Diğer uçakla arada sırada telsiz bağlantısı kuruluyordu. Fakat çağrılar engellendiğinde minimum bağlantılarla saat başı kontroller ya da içlerinden birisi geriye düştüğünde bağlantı kurmakla yetiniyorlardı. Gecenin ıssızlığında bazen bu durum onlara daima yaptıkları bir şeymiş gibi geliyordu. İsyandan önceki yaşamın nasıl olduğunu hatırlamak çok güçtü. Ne kadar olmuştu? 24 gün mü? 3 hafta. Fakat kendisini 5 yıl gibi hissettiriyordu. Derken gökyüzü arkalarında kızarmaya başlıyor, yüksek sirrus bulutları mora, pas rengine, kan kırmızıya, lavantaya ve hemen ardından gül renkli bir gökyüzünde metal tonlarına boyanıyordu. Güneşin inanılmaz çeşmesi bir takım kayalıkların ya da katmanların üzerine akıyor, çukurlu ve gölgeli arazinin üzerinde uzanan yol sayesinde bir havaalanı işaretleri arayarak süzülüp geçiyorlardı. Sonsuz gecenin ardından herhangi bir şeye doğru başarılı bir yönlendirme yapmaları olanaksız görünüyordu. Fakat acil durum anında doğrudan inebilecekleri yol ışıl ışıl altlarında uzanıyordu. Transpondörlerin hepsi tek tek görünür olduğu ve haritaya uyduğu için inişleri göründüğünden daima daha güvenilirdi. O yüzden her şafak vakti aşağıdaki gölgeler arasında bir havaalanı noktası, kusursuz düzlüğe has hoş bir sarı kalem işareti buluyorlardı. Aşağı süzülüp yere iniyor, sonra yavaşlıyor, görebildikleri binalara doğru ilerliyor, motorları durduruyor, sırtlarını yeniden koltuklara gömüyorlardı. Titreşimin kesilmesinin yarattığı tuhaf duyguyu, yeni bir günün durgunluğunu hissediyorlardı. O sabah Margaret Fair istasyonunun yanındaki havaalanına indiler ve uçaklarını aşırı coşkuyla selamladıkları altı gezgini kahkahalar atarak kucaklayıp öpen bir düzine erkek ve kadın karşıladı. Altısı da bundan önceki günün sakıngan karşılamasından daha çok kaygılanarak birbirine yaklaştı. Karşılayanlar kimlik tespiti için bileklerinden lazer okuyucular geçirmeyi ihmal etmemişlerdi ki bu da güven vericiydi. Fakat YZ onların gerçekten de ilk yüzden altı kişi olduğunu onayladığında sevinç çığlıkları attılar ve olabildiğince neşelendiler ve bunu gösterdiler. Doğrusu altısı da bir kilitten barınaklara geçtiklerinde ev sahiplerinden bir kısmı hemen bir takım küçük tanklar getirip nitrojenli oksijen ve bir pandorfin aerosolü olduğu anlaşılan bir şeyden birkaç nefes aldıktan sonra budalalar gibi gülmeye koyulacaklardı. İçlerinden biri temiz yüzü narin bir Amerikalı kendini tanıttı. Ben Steve, Arkady ile 12'de Phobos'ta eğitim aldım ve onunla Clark'la çalıştım. Buradakilerin çoğu onunla Clark'la çalıştı. Devrim başladığında Skia Parelli'deydik.
Arkady'nin nerede olduğunu biliyor musunuz diye sordu Nadia.
Onun en son Kar'da olduğunu duyduk fakat artık ağdan çıkmış durumda olması gerektiği gibi. Uzun boylu çok zayıf bir Amerikalı ayaklarını sürükleyerek Nadia'ya doğru yürüdü. Bir elini kadının omzuna koyup ''Hep böyle değiliz'' dedi ve kahkahalar atmaya başladı. ''Değiliz'' diye onayladı Steve. ''Fakat bugün bayram, duymadınız mı?''
Kıkırdayan bir kadın yüzünü bir masadan kaldırıp bağırdı. ''Bağımsızlık günü, 14'ün 14'ü.''
''Şuna bakın, şuna bakın'' dedi Steve ve TV'lerini gösterdi. Ekrana bir uzay görüntüsü geldi ve ansızın tüm grup bağırışıp sevinç çığlıkları atmaya başladı. Clark'tan gelen şifreli bir kanala kilitlendiklerini açıkladı Steve ve mesajları çözemeseler de istasyonların optik teleskobunu bir yönlendirme kulesi olarak kullanmışlardı. Teleskoptan gelen görüntü ortak TV'ye aktarılmıştı. Ve işte orada merkezde hepsinin tanımayı öğrendikleri şekil üzerinden bir kablonun uzandığı kare biçimli metalik asteroidin durduğu karanlık gökyüzü ve yıldızlar vardı. ''Şimdi seyredin'' diye bağırdılar şaşkın gezginlere, ''seyredin!'' Yeniden uludular ve içlerinden bir bölümü kesik kesik bir geri sayımı yüzden geri düşerek başlattılar. Bazıları diazot monoksitle birlikte helyum da kokluyordu. Dipnot, diazot monoksit halk arasındaki adı güldürücü gaz. Ve bunlar büyük ekranın altında şarkılar söylemeye koyuldular. Büyücüyü görmeye gidiyoruz, muhteşem Oz büyücüsünü. Çünkü muhteşem işler yapıyor o. Büyücüyü görmeye gidiyoruz, muhteşem Oz büyücüsünü. Gidiyoruz görmeye büyücüyü. Nadia ürperdiğini fark etti. Geri sayımın haykırışı giderek yükseldi ve çığlık çığlığa bir zirveye ulaştı. Sıfır! Asteroid ve kablo arasında bir boşluk belirdi. Clark anında ekrandan kayboldu. Yıldızlar arasında örümcek ağı gibi duran kablo da neredeyse aynı hızda görüntüden çıktı. O da en azından bir anlığına delice sevinç çığlıklarıyla doldu. Fakat En'in iki elini ağzına bastırarak ayağı fırlayışını gören kutlayıcıların bir kısmının suskunluğuyla bir engele takılmış gibi sönüverdi. ''Şimdiye dek kesinlikle inmiştir çoktan!'' diye gürültülerin arasından bağırdı Simon En'e. ''Kesinlikle inmiştir! Aradığından bu yana haftalar geçti!'' Yavaşça sessizleşti ortalık. Nadia kendini Simon ve Sasha'nın karşısında En'in yanında buluverdi. Ne söyleyeceğini bilemiyordu. En donup kalmış ve gözleri korkunç biçimde irileşmişti. ''Kabloyu nasıl kırdınız?'' diye sordu Saks. ''Şey, kabloyu kırmak pek olası görünmüyordu.'' dedi Steve. ''Kabloyu kırdınız mı?'' diye bağırdı Yeli. ''Şey, hayır, kabloyu Clark'tan ayırdık. Yaptığımız bu. Ama sonuç aynı. Kablo şimdi aşağıya doğru iniyor.'' Topluluk daha zayıfça olsa da yeniden sevinç çığlıkları attı. Steve gürültülerin arasından gezginlere anlattı. Kablonun kendisi oldukça sağlamdı. İkili jel sarmalıyla içine elmas bir ağ yerleştirilmiş grafit bir çubuk. Her 100 kilometrede bir savunma istasyonları var. Kabinlerdeki güvenlik oldukça yoğun. Bu yüzden Arkady doğrudan Clark üzerinde çalışmayı önerdi. Anlıyorsunuz. Kablo kayadan geçerek dosdoğru iç kısımdaki fabrikalara uzanıyor ve asıl ucu asteroidin gövdesine hem fiziksel hem de manyetik olarak bağlı. Yörüngeden getirdiğimiz yüklerin arasında bir takım robotlarla oraya indik. İç kısma kadar kazıp kablo muhafazasının dışına ve manyetik jeneratörün çevresine termal bombalar yerleştirdik. Sonra bugün hepsini birden patlattık. Ve mıknatıslar bozulurken aynı anda da kaya sıvılaştı ve Clark'ın bir mermi gibi gittiğini gördünüz. Yani hızla kablonun ucundan kayıp gitti. Bunun zamanlamasını öyle yaptı ki güneşten tamamen uzağa ve ekliptik denkleminin 24 derece dışına gidiyor. Yani lanet olası kaya rayından çıkıp gitti. En azından biz öyle olduğunu umuyoruz. ''Ya kablonun kendisi?'' dedi Sasha. Sevinç çığlıkları yükseldi ve ilk sessizlik anında bu soruyu yanıtlayan Saks oldu. Düşüyor dedi. Bir bilgisayar konsoluna oturmuş olan Saks yapabildiğince hızla bir şeyler tuşluyordu. Fakat Steve ona seslendi. İniş bilgileri bizde var eğer istersen. Oldukça karmaşık bir şey. Bir sürü kısmi diferansiyel denklem. Biliyorum dedi Saks. İnanamıyorum dedi Simon. Elleri hala En'in kolundaydı ve kederli bir yüzle çevresindeki eğlenenlere bakıyordu. Çarpma bir sürü insanı öldürecek. Büyük olasılıkla hayır diye yanıtları içlerinden biri ve öldürdükleri genellikle asansörü aşağı inip yerdeki insanları öldürmek için kullanan BM polisi olacak. Bir ya da iki haftadır aşağıda olmalı diye üzerine basa basa yineledi Simon. Yüzü kireç gibi ağarmış olan Anne. Belki dedi kadın. Bazıları bunu duyup sessizleşti. Ötekiler duymak istemiyordu ve kutlamayı sürdürdüler. Bilmiyorduk dedi Steve. Anne ve Simon'a yüzündeki zafer ifadesi kaybolmuş ve kaşlarını kaygıyla çatmıştı. Bilseydik sanırım onunla bağlantı kurmayı deneyebilirdik. Fakat bilmiyorduk. ''Üzgünüm. Umarım ki...'' Yutkundu. ''Umarım ki orada değildir.'' En masalarına dönüp oturdu. Simon kaygıyla çevresinde dolanıyor, Steve'in söylediklerini duymuyormuş gibi görünüyorlardı. 60. Ayrımın sonu. Sayfa 564.